Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahumme ec'alna minet tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَضَاهِرِينَ Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Furkan suresinin 11. ayetinden başlayacağız bugün inşallah. Furkan suresinin bir önceki bölümünde, yani 1 ile 10. ayetler arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı müşriklerin inanmamak için bahane ürettiklerini görüyorduk. Bu nasıl peygamber? Çarşı pazar yürüyor, dolaşıyor, çalışmaya mecbur. Efendim, yemek yiyor. Efendim, melek olmalı değil miydi? Ya da yanında bir melek gelseydi ya, bu peygamber diye bize söyleyecek. Veya onun da böyle bağlık, bahçelik arazileri olsaydı, bilseydik hani, onun Allah'ın seçtiği, sevdiği bir kul olduğunu diyerek bir takım bahaneler ileri sürüyorlardı. Aslında onlar bu mazeretlerini kendilerince, kendilerine haklı çıkarmaya çalıştıkları mazeretlerini ileri sürüyorlardı ama bu mazeretler çözüldüğü zaman inanacaklarından değil. Peygamberi aciz bırakmakta niyetleri. Rabbimiz de şöyle buyurmuştu 10. ayette. Allah Celle Celaluhu öyle azametli, öyle yücedir ki ey peygamber, dilerse sana çok daha, onların istedikleri şeylerden çok daha hayırlısını verebilir. Nice nice bahçeler verir, altlarından ırmaklar akan. Nice nice saraylar verir sana. Ama mesele o değil diyor adeta. İşte 11. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Bel kezzebu bis saati. وَاَعْتَدِنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا Aslında onlar kıyameti yalanladılar. Kıyametin kopacağını, öldükten sonra dirilmenin olacağını, hesap kitabın olacağını yalanlıyorlar. وَاَعْتَدِنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا Halbuki biz kıyameti yalanlayanlar için böyle kızgın, alevli bir ateş hazırlamışızdır. Çılgın, alevli bir ateş, sa'ir kelimesi. Alevleri yüksek ateşe sa'ir kelimesi kullanılıyor. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا O ateş onları uzaktan görünce, onlar o ateşin gayzını, kinini adeta kendilerine karşı sanki sinirlenmiş bir insan gibi, gazaplanmış bir insan gibi nasıl böyle bir müthiş kaynamasını ve uğuldamasını işitirler. Yanan, belki ateşin çıkardığı da bir ses var tabii. Bu sıradan ateşler bile, bir mangal ateşi bile bir ses çıkarır. Kaldı ki dünya ateşiyle cehennem ateşi kıyaslanamaz. Öyle tasvir eder ki Cenab-ı Hak, bize öyle anlatır ki cehennem ateşini. O ateşin, hatta dünyadaki en büyük ateş 70'te biri bile değildir. Böyle hadisler de var. O ateşin de kendine göre bir sesi var. Ta uzak bir mekandan diyor, o ateş onları görünce, ifade böyle aslında, ayetin lafzi manası, ateş onları görünce, onlar diyor ateşin gayzını, yani adeta sinirlenişini neredeyse ve çıkardığı uğultuyu, o hışırtıyı, o kaynama sesini, uğultu sesini işitirler. Bazı alimler ve müfessirler ise اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ifadesini onlara uzaktan cehennem görülünce tarzında anlarlar. Yani karşılarına cehennem çıkınca, ta uzaktan da olsa görünce böyle güçlü bir, demek ki onun bir sesi var. Bir orman yangını Allah muhafaza buyursun. Onun bir sesi olur. O büyük ateşlerin sesleri olur. Cehennem ateşinin de korkunç bir sesi oluyor. Bu cehennemin sesine dair daha başka ayetlerde de Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi var. Cehennemin sesini bize haber verir. Belki de şöyle de diyebiliriz. Burada o ateş onları görünce diye ifade edildiğine göre bu manayı mecazi bir anlam değil de hakiki anlama alan alimler de var. Ateş onları görünce böyle gazaplanır diye. Mesela yine alimlerimizden şöyle derler. Bazen deniz gazaba gelir. Adeta yeryüzünde işlenen günahlara karşı dayanamaz olur. Allah'tan izin ister. İşte bir tufan gibi bir ceza ortaya çıkar. İşte bazen rüzgar, hava gazaba gelir. İnsanlara karşı izin ver ya Rabbi bunun helakini ben yapayım der adeta. Bu sefer fırtınayla helakler olur. Bazen bulut, işte bazen yer gazaba gelir. İşte depremler diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bazı alimlerimiz onların da bizim bilmediğimiz şekilde şuurlu varlıklar olduğuna dikkat çekerler. Bunu söylerken de ayetlerden hareket ederler. Rabbimiz birçok bizim cansız gibi gördüğümüz varlıklara adeta akıl gibi kendilerince bir idraki olduğuna işaret eden beyanları vardır ayet-i kerimelerde Rabbimizin. İşte bazen taşların yuvarlanışını Allah korkusundan yuvarlanan taşlar olarak bize anlatır Rabbimiz. Öyleyse belki de bu ayeti hakiki anlamda da anlamanın önünde bir engel olmayabilir. Aklı iyileştirme anlamında, bugünkü idrakimize indirme anlamında şöyle diyebiliriz işte bazı müfessirlerin dediği gibi. Ateş onlara uzaktan görününce onun sesini duyarlar. Bu gayet tabii bir ifade olabilir mi? Olabilir. Mecazi bir ifade olarak böylesi bir şey düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Düşünen alimlerimiz ya da bunu böyle yorumlayan alimlerimiz var mı? Var. Fakat öbür türlü de yorumlanabilir. Nasıl bütün eşyanın tesbihatı vardır, tesbihleri vardır. Her birinin kendine has bir şuuru vardır Kur'an'daki ayetlere göre. İşte cehennemin de böylesi bir adeta kinlenen bir insan gibi canı sıkılan, morali bozulan ya da intikam almak isteyen bir kimse gibi bir hale bürünmesi mümkündür. Hatta Cenab-ı Hak cehenneme soracağız diyor o gün. Helim tele'ti, doldun mu diyeceğiz. Ve tekulu hel min mezid, cehennemde diyecek ki daha var mı? Şimdi bakınız, burada Allah'la cehennem arasında bir konuşmadan bahsediliyor. Doldun mu diye soracağız. O da diyecek ki daha var mı? Daha varsa gönder anlamında adeta. O zaman burada bir şey var. Bu efendim mecazi bir ifadedir. İşte intak sanatı kullanılmıştır. Bu dilin bir gereğidir. Nasıl bütün dillerde bu tür mecaz ifadeler vardır. Burada da böyle konuşturulmuştur adeta. Deniliyor mu? Evet, bazı müfessirlerimiz bunu böyle açıklıyor. Dileyen dilediği gibi anlasın. Ama evet, böyle tevil etmek çok mahsurlu değil. Yanlış değil belki. Ancak öbürünü de düşünmek lazım. Fakir doğrusu her şeyi konuşturan Allah onları da konuşturur diye düşünüyorum. İşte kıyamet gününde onların diyor ağızlarını mühürleyeceğiz. Bize diyor elleri konuşacak, ciltleri konuşacak, derileri konuşacak. Diyecek ki kişi yahu siz bizim niye aleyhimize konuşuyorsunuz? Benim derim, benim elim, ayağım niye bana aleyhte şehadet ediyorsun ki? Diyecekler diyor. Onlar da diyecek ki entakanallahu'llezî antaka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyecekler. O zaman eşya konuşur mu konuşur. Bugün bakıyorsunuz bir takım cihazlara bir takım şeyler yükleniyor. Değil mi? Bir normal bir dili yok aslında, bir kayıt. Ama o kayıt konuşuyor size. O kayıt konuşuyor. Bir çip, yüzlerce efendim bantı ya da sesi oraya kaydediyorsunuz. O kayıttan konuşuluyor. Dolayısıyla konuşmak için ille şöyle bizim sahip olduğumuz dil gibi bir dile sahip olmak da gerekmeyebilir. Bilmiyoruz. İlim ilerledikçe daha neler çıkacak neler. Biz bunlardan bugün muttali olduklarımız var. Henüz daha mahiyetine erişemediklerimiz var. Öyleyse burada cehennemin onları uzaktan görmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kıyamet gününde gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili bulunan bir boyun cehennemde, cehennem ateşinden çıkacak ve şöyle diyecek. Ben üç kişiyi yakalayıp cezalandırmakla görevlendirildim. İnatçı her bir zorbayı, Allah'tan başka bir ilaha tapan kimseleri ve put yapan kimseleri, suret yapan kimseleri. Cehennemin sesiyle ilgili Mülk suresinde de şöyle bir ayet var. Kafirler cehenneme atıldıklarında onun kendilerini yutmak için homurtularla nasıl içine doğru nefes alıp uğuldaya uğuldaya kaynadığını işitirler. Sanki böyle sesli nefes alan birisi gibi. Ya, o gürültülü ses, öyle diyelim, hırıltılı ses. Öyle bir şekilde kaynadığını işitirler. Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak noktadadır. Bakınız, tekâdü temeyyezü minel gayz. Öyle kinlenmiş ki cehennem, neredeyse kininden çatlayacak. O derece bir halde. Mülk suresi ayet 6-7. 13. ayet Furkan suresi devam ediyor. وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّن۪ينَ دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا. O işte yalanlayanlar, kıyameti yalanlayanlar o gün elleri boyunlarına bağlı kimseler olarak, yani bir insanı kötürüm halde adeta, ayakları, elleri ve boyunları birbirine kilitleyerek bağlıyorsunuz. Onlar diyor o gün böyle bağlanmış kimseler olarak o cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta şöyle ölsek de kurtulsak diye ölümü isteyecekler, ölümü çağıracaklar. Neredesin ölüm diyecekler. Yok olsak diyecekler. Keşke toprak olsaydık diyecekler. Tam da burası işte. Alimlerimiz derler ki burada daracık bir yerden atıldıklarında, yani alt tarafı geniş demek ki cehennemin, burada bir şey var diyorlar. Cehennemin şiddetini gösteriyor bir. Oradan çıkma ümitlerini suya düşürüyor adeta. Çıkma şansın yok. Ya da öyle bir güruh atılıyor ki artık orası daracık bir yerden atılmalar meydana geliyor. Allah muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten Rabbimiz öyle bir tasvirlerde bulunuyor ki, öyle adeta tablolarda bulunuyor ki inanan insan için nasıl bir ürperti doğuruyor. İnanmayanlar da bakmayın siz korkuyorlar. Hem de nasıl korkuyorlar? Korkuyorlar ki kulaklarını tıkıyorlar duymayalım diye. Yahu diyorlar öldükten sonra bir de dirilme varmış. Ya varsa? Onlar da öyle bakıyor. Müminler var diye bakıyorlar. Biz diyor hadi şu an yok diyoruz. Hani birbirine destek olarak insanlar hadi diyorlar ki ya kıyamet yok. Sadece bir ben yok demiyorum ki. Bak birçok insan işte, birçok ateist var, şu var, bu var. Fakat onlar kendi kendilerine kaldıkları zaman içlerinde şöyle bir soru işareti, bir kanca gibi beyinlerini kemirir. Yahu gerçekten bu Müslümanların dediği gibi, bu peygamber diye ifade edilen kimselerin dediği gibi, öldükten sonra bir de dirilme varsa, işte bu soru onları bitirir. Var. Yok demekle yok olacak bir şey değil bu. İşte şu korkunç sahnelere bakın. Elleri boyunlarına bağlı kimseler olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta hemen ölsek de kurtulsak diyerek helaki çağırırlar. Ölüm, ölüm derler. Yok oluş, yok oluş derler. Bu ayetin bu bölümünü şöyle tefsir de eden ya da tercüme edenler de var. Mukarranine şöyle de anlaşılabiliyor. Birbirine yaklaştırılmış şekilde. Cehennemlikler adeta sıra sıra zincire dizilmişler, bağlanmışlar ve yan yanalar. Ve toplu bir şekilde adeta zebaniler tarafından sürüklenerek cehennem çukuruna itiliyorlar. Böyle bir şey. Birbirlerine bağlı olarak daracık bir yerden onun içine atıldıkları zaman orada o an yok olup gitmek için yakaracaklar. Keşke diyecekler. Ölsek de kurtulsak ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada ölüm yok. Yani ölüm, ölerek kurtulma şansın yok. Yok olma şansın yok. Devam ediyor çünkü ayet. La ted'ul yevme thubura vahide ved'u thuburan kethira. Bir defa ölüm istemek yetmez. İstemeyin bir defa ölüm. Çok çok ölüm isteyin. Bakın şimdi ayet böyle. Adamlar giderken yok olsak diyorlar. Oradan bir ses, bir münadi. Bir defa ölmeyi istemeyeceksiniz. Çok çok ölmeyi isteyeceksiniz. Bu ne anlama gelir? Diyorlar ki orada süre çok uzun olacağı için, hele hele kafirler için bitmeyen bir süre, ebedi bir süre olacağı için her an ölmek isteyecekler. Ölümü bir defa istemek değil bu. Sürekli ölmeyi isteyecekler. Ölelim de kurtulalım diyecekler ama yok öyle bir şey. Şöyle düşünün. Allah muhafaza, dünyada işte eskiden, şimdi de vardır kimi bölgelerde, zindanlara atıyorlar insanları. Öyle efendim azaplar, öyle çileler, öyle eziyetler yapıyorlar ki yalvarıyor insan. Ya ne olur öldürün beni diyor. Öldürün beni. Öleyim de şu eziyetleri çekmeyeyim diye. Belki orada bir şekilde ölüyor insan. Hakikaten o şeye dayanamıyor, ölüyor. Bilemiyoruz ondan sonra kurtuluyor mu, kurtulmuyor mu. Fakat kıyamet gününde istediğin kadar ölümü iste. Ama ölüm yok. Hatta öyle ayetler var ki onların derilerini sürekli diyor yenileyeceğiz. Ya ateş bu. Hani hocam bugün işte bir demir çelik fabrikasında o yüksek dereceli ateşe düşen kişi bir anda eriyor. Bu nasıl olacak? Oradaki bedenlememizin nasıl bedenlenme olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu ayet bize anlatıyor. Onlar diyor azabı sürekli tatsınlar için. Yani azaba alışmasınlar için adeta. Derileri sürekli yenilenecek diyor. Ya derileri de yenilenecek. Allah muhafaza buyursun. Gerçekten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli cehennem azabından Allah'a sığındığına göre bizler de müminler olarak Allah'tan cenneti isteyeceğiz, cemalini isteyeceğiz. Cehennemden daima Allah'a sığınacağız. Allahümme inni eûzü bike min azâbi cehennem. Ya Rabbi, cehennem azabından sana sığınırım diye sığınacağız. Ki Allah bizi korusun, bizi gerçekten cehennemlik işler yapmaktan muhafaza buyursun. Bu son derece önemli bir istiazedir, Allah'a sığınmadır. Kul de ki ey Habibim, şimdi bu ayetler müşriklere okunuyor. Müminlere de okunuyor. Şimdi diyor şunu söyle onlara. Kul ezalike hayrun em cennetul huldilleti ve'udel muttakun. Şimdi söyleyin bakalım. Böylesi mi daha iyi? Yoksa muttaki kullara vaat edilen ebedi cennetler mi daha üstün bir şey? Hadi bakalım söyleyin. Böyle bir sonuca mı razısınız? Yoksa takva sahipleri için vaat edilen cenneti mi isteyeceksiniz? Takva sahibi demek, öncelikle Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak ebedi azaptan kendini kurtarmak demektir. Tevhid ehli olmak demektir. Tevhid ehli olarak, muvahhid müminler olarak ebedi cehennemlikten kurtulmak takvanın birinci adımıdır. Allah'ın hududunun içinde kalarak, hududullahın içinde kalarak, Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde kalarak bir kulluk yapmaya azmi cezmi kast eylemek, bu takvanın ikinci derecesidir. Sınırları aşmamak, harama düşmemek, farzları yerine getirmek. Daha ötede helalin bile, mübahın bile efendim fazlasından ve şüphelisinden kaçmak. şüphelisinden ve fazlasından kaçmak. Harama düşeriz endişesiyle helali bile adeta titreye titreye almak. Bu takvanın daha ileri derecesi. Şimdi Cenab-ı Hak soruyor. Söyleyin bakalım ey insanlar. Böylesi bir cehennem tablosuna mı razısınız? Yoksa muttakiler için vaat edilen, o altlarından ırmaklar akan, her türlü nimetlerin içinde bulunduğu, insanların her türlü arzuladığı şeye kavuştuğu, cemal-i ilahiyle buluştuğu, sevdiği kullarla buluştuğu cennet mi? Kânet lehum cezâev ve masîrâ. O cennet, o muttakilere bir karşılık olarak hazırlanmıştır. Ve sonuçta dönülüp varılacak yer muttakiler için orasıdır. Esas kazananlar da onlar olacaktır. Tercih sizin. Dileyen inkara devam etsin. Dileyen imanla buluşsun, takva sahibi olsun. Cenab-ı Hak her şeyi apaçık şu alemde duyuruyor. Peygamberleri vasıtasıyla duyuruyor. Peygamber varisleri vasıtasıyla duyuruyor. Alimlerle duyuruyor, ariflerle duyuruyor. Duyuruyor, duyuruyor. Ama duymak için kulak vermek, gönül vermek gerekiyor. Ne diyor Rabbimiz diye sormak gerekiyor. Öğrenmek için yol bulmak gerekiyor. Bu işleri bilen insanların peşine düşmek gerekiyor ki Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği bu güzelliklerle buluşabilelim. Lehum fiha ma yeşaun halidin. Kana ala rabbike va'den mes'ula. Onlara orada, yani o muttakilere orada istedikleri şeyler var ve onlar orada ebediler. Ebedi olarak sonsuza dek Cenab-ı Hak onlara bir hayat verecek. Ve istedikleri her şey olacak. Kim ne istiyorsa ona o olacak. Tabii oradaki yeni yaratılışımızda neleri isteyeceğiz, ne kadar isteyeceğiz, hangi şeyler bize nimet olarak lütfedilecek, bunları dünyevi olarak bir takım şeyler hayal ediyoruz. Artı Cenab-ı Hak da dünyevi olarak düşünebileceğimiz bir takım nimetlerden bahsediyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetlerin de var olacağını ifade ediyor. Öyleyse birisine nimet olarak görünen şey diğerine görünmeyebilir. Herkesin nimet anlayışı farklı olabilir. Herkesin efendim gönlündeki arzular farklı olabilir. Fakat Yüce Rabbimiz orada müminlere arzuladıkları her şeyin olacağını vaat ediyor. Ve ebediyen orada kalacaklarını vaat ediyor. Ve diyor, kâne alâ rabbike va'den mes'ûle. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Bu ayetin son kısmını birkaç şekilde anlamış alimlerimiz. Va'den mes'ûle, hani istenen vaat. İstenen vaat, Rabbin üzerine o istenen vaadi gerçekleştirmek artık bir haktır buyurulduğuna göre nedir bu istenen vaat? Bazı alimlerimiz demiştir ki, dünyadayken müminler Rabbena atina ma ve'attena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame. Şöyle demişler, Allah'ım bize peygamberlerinin lisanıyla vaat ettiğin şeyleri bize lütfet ya Rabbi. Bunu istemişlerdi. Böylelikle bu istenen bir vaat. Ve Allah da vaadinde asla hulf etmez, yani vaadinden dönmez. Vaadini en güzel şekilde yerine getiren Allah'tır. Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Allah'tan daha sözünde duran kim olabilir? Allah sorar. Kim olabilir? Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki kâne alâ rabbike vâden mes'ûle. Bu hani isteyip durduğunuz, benim de size vaat ettiğim şey var ya, İşte bu mutlaka olacak bir şeydir. O şey de bu ebedi cennetlerdir ve içindeki nimetlerdir. Bazı alimler de şöyle demişler. Bu meleklerin yeryüzündeki iman eden müminler için istedikleri şeylerdir. Ya Rabbi onları cehennem azabından koru. Onlara cennetine koy ya Rabbi. Onları bağışla ya Rabbi. Affet ya Rabbi diye melekler de yeryüzündeki müminler için dua ediyorlar. Allah'tan bir şeyler istiyorlar. İstenen bir şeydir. Bazı alimlerimiz de Cenab-ı Hak bizzat kendisi vaat ettiği için, bu vaadini yerine getireceğinin ifadesidir bu. Artık uhdeme aldım bunu, bu vaadi. Bu uhdeme aldığım bu sorumluluğu da en güzel şekilde ben yerine getireceğim anlamında bir haberdir diyor alimlerimiz. Ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min dunillah fe yekulu e entum adlaltum ibadi haula em hum dallus sebil. Hatırla ey Habibim şu günü, şu günü bir hatırla. Gözüne getir, gözünün önüne getir. Allah o müşrikleri artık mahşer yerine toplamış. Onların taptığı varlıkları da getirmiş oraya. Taptığı varlıklar da çeşit çeşit. Peygamberlere tapanlar olmuş. Peygamberler de zaten orada. Melaikeye tapanlar olmuş. Melaike de orada. Cinlere tapanlar olmuş. Cinler de orada. Daha başka varlıklara tapanlar olmuş. Ama burada daha çok alimlerimiz canlı varlıklar olduğunu ifade ediyorlar. Fakat cansız olanlar da olabilir. Yani bunun önünde de bir engel yok. Çünkü Allah onları da konuşturur. Şimdi şöyle buyuruyor bakınız. O gün Allah onları mahşer yerine toplayacak. Onların taptıkları, Allah'tan başka ibadet ettikleri ilahlarını da oraya ilah olarak neyi kabul ettilerse onlar da orada. Sonra Allah şöyle söyleyecek. O kendilerine tapılan ilah olan kimselere ya da varlıklara. E entum adlaltum ibadi haula. Şimdi benim bu kullarımı siz mi saptırdınız? Em hum dallus sebil. Yoksa onlar mı kendileri saptılar? Galu diyecekler ki o ilah edinen varlıklar ya da kimseler diyecekler ki galu subhanek. Seni tenzih ederiz ya Rabbi. Sana nasıl böyle bir efendim ortak koşulmasını biz isteyebiliriz ki? Böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz ki? Subhanek. Ma kana yenbaghi lana en nettahiza min dunika min awliya. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Biz başkalarını kendimize böyle kul köle mi edineceğiz? Başka dostlar mı edineceğiz seni bırakıp da? Böyle diyecekler onlar diyor. Ve devam edecekler. Velakin fakat bak onlar deme şöyle söylüyorlar. Velakin metta'tehum ve abahum. Allah'ım sen onlara bayağı bir mal mülk verdin, meta verdin. Atalarına da verdin. Hatta nesu zikr öyle onlara verdin ki onlar zikri unuttular. Yani seni hatırlamayı akıllarına getirmediler. Ya da senin onlara gönderdiğin ilahi mesajları, kitapları unuttular. Görmezden geldiler. O mal mülk meşgalesi, makam efendim arzusu, bir takım meşgaleler bunlara unutturdu her şeyi. Ve kânû kavmen bûrâ. Sonunda da helake giden bir toplum oldular. Böyle oldular. Burada bir şey var. Dikkat ederseniz. Demek ki insanların çoğunun tuğyanına, isyanına sebep biraz mal mülk arzusu. Dünyevi saltanat diyelim. Mal mülk kötü mü? Hayır. Mal mülk kötü değil ama Allah'ın bir ikramı mı? İkramı. Nimet mi? Nimet. Fakat onları nimet gördüğünüz kadar onlar nimet kalır. Allah'ın ikramı olarak gördüğünüz kadar ikram kalır. Allah nimeti farkında olan kimselere, nimetin farkında olan kimselere onun şükrünü de ilham eder. Fakat o nimetin Allah'tan size bir ikram olduğunu unuttuğunuz andan itibaren o mal, mülk ya da dünyaya ait ne varsa her şey sizi Allah'tan alıkoymaya başlar. İnsan kendini zenginleştikçe, kendini müstahni gördükçe azar. Ayet öyle buyurur. Kella innel insane leyedgâ errâhustâne. İnsan diyor kendini müstahni gördü mü, zengin gördü mü, başkasına muhtaç görmemeye başladı mı, Allah'a da muhtaç görmemeye başlar ve böylelikle yoldan çıkar, azar. O bakımdan eskilerin duaları ne kadar güzeldir. Allah az verip şaşırtmasın. çok verip azdırmasın derler. İnsanın çok çok muhtaçlığı da insanı kötü yollara sevk edebilir. Efendimiz bunun için fakirlik neredeyse küfre yakın oldu buyurur. Ama zenginlik de öyle. Şükreden zengin olmak mı zordur? Sabreden fakir olmak mı zordur konusunu alimler kendi arasında müzakere konusu etmişler, tartışmışlar adeta. Birçoğu şu görüşü savunmuş. Şükreden zengin olmak, sabreden fakir olmaktan zordur diye. Belki sabreden fakirler ve şükreden zenginler Allah katında dereceleri birbirine yakındır veya bilemiyoruz. Biri diğerinden daha üstün de olabilir. Her birinin yaptığına göre tabii. Ve bunun için yine ariflerimiz derler ki sen ne fakirliği arzula ne zenginliği arzula. Çalışıp çabala, gayret göster. Buna rağmen fakir kaldıysan onun içinde Allah'ın rızasını elde edebilecek yollar vardır. Fakirliğin içerisinde yolunu bulursun yine. İşte sabreden fakir olursun. İffetli sabır, fakir olursun. Ama fakirliğe razı olmak ayrı bir şeydir. Yani şöyle diyelim. Ya benden bu kadar deyip pes etme. Gayret göster. Veren mümin olmaya çalış. Güçlü mümin olmaya çalış. Ama istediğin kadar çalış. İstediğin kadar zengin ol. Ya da istediğin kadar akıllı ol. Fakat bütün çabalarına rağmen fakir kalabilirsin. Onun için fakirliğe küsme. Bunu da bir imtihan vesilesi görerek sabreden fakirlerden olmaya bak. Yine Cenab-ı Hak bugün açmadıysa yarın açacak ümidiyle çalışma ve gayretine devam et. Ha zenginliği arzulama. Evet zengin olmayı düşün bir şekilde ama ona da kilitlenme. Her şey zengin olunca olacaktır diye de bakma. Gayret göster. Allah lütfeder kapılarını açar. Seni zengin kılarsa da şükreden zengin olmaya bak. Onun içinde de hakka vasıl olabilirsin. Yine büyüklerden birisi der ki İbrahim Ethem'le ilgili işte kıssaları anlatılır. Tacını tahtını terk etti. İşte sonra böyle bir sufi olmayı tercih etti. Der ki bizim zamanımızda olsaydı İbrahim Ethem'i tacını tahtını terk ettirmeden bulunduğu tacın altında tahtın üstündeyken onu da Allah'ın güzel bir kulu olma noktasında destek verir, teyit eder, irşad eder ve o da yine benzer makamlara ulaşırdı der. Dolayısıyla güzel kul olmak için dünyayı boşamak gerekmiyor. Yani dünyadan üç talakla ayrılmak gerekmiyor. Dünyanın nimetlerini nimet olarak gördüğümüz sürece, helalinden olduğu sürece ve o nimetin şükrü neyse onu yerine getirdiğimiz sürece problem yok. Dolayısıyla Allah'ın bazı kullarına fazlaca mal vermesi onları azdırmak için değildir. İmtihan içindir. Burada ama o kendilerine tapılan kimseler böyle bir gerekçe söyleyeceklermiş. Allah'ım sen onlara bol bol meta verdin, mal verdin, mülk verdin. Babalarını da zengin yaptın. Sonra da onlar böyle saptılar diyeceklermiş. Çoğunluk böyle olduğu için böyle doğru. İnsan böyle bir varlık işte. Unutur. Nimetin içinde nimetin sahibini unutur. Nimetin sahibini unutunca azgınlık başlar. Ayak kaymalar başlar. Devam ediyor 19. ayet. Fakat kezzebûküm bimâ tekûlûne. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَب۪يرًا Bunun üzerine Allah putperestlere şöyle buyuracak şimdi. Önce ilah kabul edilenlere sordu. Siz mi dedi bunları saptırdınız yoksa bunlar mı? Saptılar. Onlar da cevaplarını vermişlerdi. Şimdi Cenab-ı Hak tapanlara artık Allah'tan başkalarını ilah edinenlere diyecek ki bak işte taptığınız bu varlıklar sizi söylediklerinizde yalancı çıkardılar. Şimdi siz ne azabı geri çevirmeye ne de kendinize yardım etmeye güç yetirebilirsiniz. Şunu bilin ki içinizden kim zulmetmişse ona büyük bir azap tattıracağız. Zulmetmek demek bir şeye hakkını vermemek demek. Allah'a hakkını vermemek. Allah'ın hakkı nedir? Onu bir bilmektir, tek bilmektir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. yalnız onun kulu olmaktır. İnsanlar Allah'tan başka ilahlar edinerek zulme düşerler, zalim olurlar. Kendilerine zulmederler. Çünkü Allah onları cennette halketti. Cennetlik olsunlar diye murad etti. Ama onlar kendilerine cehennemi layık görerek kendilerine zulmettiler. Başkalarının haklarına zulmettiler. Zaten insan imandan mahrum olmaya başladı mı zulmün birçok çeşidinin içine düşer. Zalimler de mutlaka azapla buluşacaklardır. Bu sebeple insan zulmün küçüğünden büyüğünden uzak durmaya gayret etmeli. Adaleti işin merkezine koymalı. Her şeyde adalet ama. Her şeyde adalet. Her şeyi yerli yerince değerlendirmek. Her şeye hakkını vermek. Bunun için titiz davranmak. Bu noktada aklını, fikrini, efendim nakli ve akli delilleri kullanarak en hassas, en adil nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranabilmek. En önemli kural, hayatı yaşama prensibimiz adalet üzere tecelli etmelidir. Adalet, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve sevdiği bir vasıftır. Yüce Rabbimiz gerçekten Zat-ı Uluhiyetine karşı tevhidi, mahlukatına karşı da adaleti esas alan kullarından eylesin. Bakınız derler ki, Allah'a yönelik taatlerin merkez kavramı tevhiddir. Ne demek? Allah'a birlemektir. Gücü, kudreti yalnız ona nispet etmektir. Kulluğu yalnız ona yapmaktır. Tevhid. Mahlukata yönelik en merkezi kavram da, Allah'ın bütün varlığa yönelik en merkezi kavram da ahlaki anlamda adalet kavramıdır derler. Yani adeta şöyle diyelim, dindarlığın omurgası ikidir. Hakka bakan yönü tevhid, halka bakan yani yaratıklara bakan yönü adalettir. Bu iki şey varsa omurga ayaktadır. Ondan sonrası gelir zaten. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, kıyamet söz konusu olunca da artık diyor sizler burada hiçbir azabı kendinizden def edecek gücü, kudreti kendinizde bulamayacaksınız. İki, size hiçbir yerden yardım da gelmeyecek. Kendinize bile yardımcı olamayacaksınız. Cenab-ı Hak kıyamette olacakları bugünden okuyor, okutuyor, haber veriyor, tablo olarak sunuyor ki ayağımızı denk alalım diye. Mesela şeytanın bile insan üzerinde çok büyük bir etkisinin olmadığını şeytan o gün şöyle ifade edecekmiş. Hesaplar görülüp iş bitirilince İbrahim suresi ayet 22. Cennetlik cennete, cehennemlik cehenneme. Şeytan şöyle der hesaplar bittikten sonra. Allah size gerçekleşmesi kesin olan bir vaatte bulundu. Ben de size öylesine vaatte bulundum. Fakat sözümde durmadım. Aslında benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm de yoktu. Sadece ben sizi inkara çağırdım. Siz de bana uydunuz. Benim yapabildiğim elimden gelen vesveseydi onu yaptım. Siz de bana uydunuz. Öyleyse beni kınamayın da kendinizi kınayın. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفِسَكُمْ Bugün beni ayıplamayın. Siz kendinizi ayıplayın. O zayıf iradenizi, o menfaatperestliğinizi, arzularınızın kulu köle oluşunuzu hatırlayın. Niye bana suçu yüklüyorsunuz? Kendinizi suçlayın diyor. Bugün ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Dünyadayken beni Allah'a ortak tanımış olmanızı reddediyorum. Elbette zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Orada işte insanların bütün taptıkları böyle böyle yüzüstü bırakacak onları. Melekler de öyle. Melekler de ilah edilmiş bir grup işte. Cenab-ı Hak kıyamet günü müşrikleri göstererek meleklere şunlar size mi tapıyordu diye soracak. Melekler de seni noksan sıfatlardan ve herhangi bir ortağının bulunmasından tenzih ederiz. Bizim dostumuz, sahibimiz ve koruyucumuz ancak sensin. Bizim onlarla bu manada hiçbir münasebetimiz olmamıştır, olamaz da. Hayır, onlar bize değil, cinlere tapıyordu. Ve çoğu onlara inanıyordu diyecekler. Sebe suresi ayet 40-41'de de Cenab-ı Hak o meleklerle muhaveresini, efendim karşılıklı konuşmasını bize anlatıyor. Evet, bugünkü dersimizin son ayetini okuyalım. Ve ma arsalna qableke minel murselin illa innahum le'kuluna at-ta'am ve yemşuna fil esvak. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne etasbirun ve kana rabbuke basira. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yer, çarşı pazarda dolaşırdı. Yani onlara da melek göndermedik biz. Onlar da senin gibi yemek yemeye muhtaçtılar. Acıkınca yerlerdi. Yemek yemek için çalışmaları, çabalamaları gerekiyordu. Çarşı pazara gider gelirlerdi. Böyle buyuruyor. Onların sana böyle itiraz etmelerini aldırma diyor. Onlar öyle diyorlardı ya müşrikler. Yahu nasıl peygamber bu? Bizim gibi yemek yiyor. Onun da çarşı pazarda çalışmaya ihtiyacı var. Böyle söylüyorlardı ya. Onların bu sözlerini aldırma. Bundan önceki peygamberler İsa da, Musa da aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam da, Nuh aleyhisselam da bütün peygamberler senin gibiydi. Onun için ne kendinden şüphe et ne de onların sözü seni incitsin anlamında Resulullah'a bir teselli bu. Ve devam ediyor Cenab-ı Hak. Ey insanlar, biz sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne. Sizin bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan vesilesi yapıyoruz. Peygamberlere ümmetleri bir imtihan, ümmetlere peygamberleri bir imtihan. Zenginler fakirlere, fakirler zenginlere imtihan. Amirler memurlara, memurlar işçilere ya da patronlar işçilere, işçiler patronlara. Evlatlar ana babaya, ana babalar evlatlara. Herkes birbirine karşı imtihan oluyoruz. Her iletişim ister sözlü olsun, ister fiili olsun, ister mali olsun, mala dair iletişim olsun. Her iletişim karşılıklı bir sorumluluk doğuruyor. Her iletişimde, her bir sorumlulukta imtihanı başarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Orada kazanmamız lazım. Sadece maddi kazancı ifade etmiyorum. Allah huzurunda o iletişimden biz karlı çıkmalıyız. Eşler arası iletişim de böyle. İşte evlat, baba, çocuk, anne neyse iletişimleri de böyle. Komşu ilişkileri de böyle. Akraba ilişkileri öyle. Efendim müşteri ilişkileri öyle. Her bir ilişkide bir imtihan edildiğimiz şuurunda olmamız için Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Biz sizi birbirinize imtihan kıldık. Birbirinizle imtihan oluyorsunuz. Etasbirun, sabredebilecek misiniz? Soruyor Allah. Demek ki imtihan sabır gerektiriyor. Sabredenler zafere erecek. Bu ilişkiler, ilişkilerin çoğunun temelinde sabır vardır. Sabır olmadan ilişkiler güzelleşmez. Yani hakikaten sabırsız ilişkiler günübirlik ilişkilerdir. Hele hele sürekli ilişkiler kesinlikle sabır temeli üzerine oturur. Çünkü her bir ilişkiden bir sorumluluk doğar. Her bir ilişki bir sorumluluk doğurur. O sorumluluğu yerine getirmek sabır ister. Ya fikri bir sabır ister, ya duygusal bir sabır ister, ya bedeni bir sabır ister, ister. Cenab-ı Hak onun için soruyor. Etasbirun, sabredebilecek misiniz? Ve kâne rabbuke basîrâ. Şunu da bilin ki Allah her şeyi görüyor. Sabırlı mısınız, değil misiniz? İlişkilerde bencil mi davranıyorsunuz? Efendim, ihsan ehli misiniz? Kardeşinize kendinize tercih ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Hep efendim haksız bile olsanız kendinizi haklı çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Bunların hepsini Rabbimiz görüyor. Kendinizi aldatmayın diyor Cenab-ı Hak adeta. Bu ilişkilerinizde de kendi kendinizi kandırmayın. İnsanda böyle bir özellik var. Kendi kendini haklı çıkarma özelliği. Fakat Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Belil insanu ala nefsihi basira. Velev elqa me'azira. Yok diyor. İnsan kendini görür ve bilir. Yüzlerce mazeret ileri sürse de. Yani birçok kendince gerekçe gösterse bile insan kendini görür ve bilir. Orada haklı mıyım, haksız mıyım? Doğru mu yaptım, eğri mi yaptım? Niyetim burada samimi miydi, yoksa değil miydi? Bunların hepsini insan görür diyor. Gerçekten vicdan körlenmemişse, insan kendi arzularının kulu kölesi haline gelmemişse, bakınız kilitlememişse kendini yani. Aynanın karşısına geçtiği zaman gözlerine bakınca hakikat kendisine oradan el sallar. Vicdanına doğru, içine doğru sorular sorunca doğru cevaplar alır. Ama vicdanına bakmazsa, gözünü gözünden kaçırırsa, bakın gözünü gözünden kaçırırsa, gözünü menfaatine dikerse, işte o zaman o insan hakikati göremez. Ama Rabbimiz bir şey daha hatırlatıyor. Evet, sen seni görürsün ama seni senden de iyi gören bir Rabbin var. O da sürekli basirdir. Yani sürekli görüyor. Kullarını görüyor. Rabbimiz bu şuur ve idrak içinde bir ömür sürmeyi, böyle bir kulluk yapmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.